Ayrım 9.
Yalnız izninizle şunu da belirteyim ki, sizin çapınızda bir insanın böyle durumlarda kalmasa bile, böyle durumları size hiç yakıştıramadığımı kesinlikle belirtmek isterim. İzin verirseniz bir paragraf yapacağım. Biraz yoruldum ve asıl meseleden gittikçe uzaklaştığımı hissediyorum. Bütün bu mektubumu sizi tanıyan biri olarak yazmayı ne kadar isterdim. Biliyorsunuz ne aptalca söz değil mi? Yani biliyorsunuz demek. Sonra iş yerinize geldim ve sizinle tanıştığım günlerde işsiz olduğum için gel bakalım senin için bir şeyler yaparız sözünüzü büyük bir sevinçle karşılayarak belki de beklediğinizden çabuk rahatsız ettim sizi. Bir gün size koştum. Doğrusu bir içki meclisinde öylesine verilmiş bir sözün gereksiz sorumluluğundan sıkılan çift iki insan olduğumuz izlenimini verdiniz benimle konuşur. Ben bir dostunuzmuşum da kahve içmeye gelmişim gibi. Böyle olmasını daha çok isterdim. Tabii kahve söylediniz, o başka. Fakat sanıyorum ki ne kadar güç durumda olduğumu size tam anlatamam. Birkaç kere gelip gitmek ve yeni kahveler içmek gerekti. Son gelişimde kahve söylemediniz ama önemli değildi biliyorsunuz. İşte alınmıştım. Ben nasıl anlatsam bu kahve içmelerin bittiğini, yani onu demek istemiyorum. Çünkü bana bir yerde dur artık. Başka bir durum var şimdi denilme. Yoldan anlatılmasını beceremeyeceğim. Sözün kısası artık ikide birde odanıza gelip sanki daha işe alınmamışım gibi ilk iş görüşmemizdeki koltuğa oturarak kahve ısmarlamanızı kendimi bir kere içine soktuktan sonra nasıl sona erdirebilmek de bilemezdiniz. Ayrıca değişimin ne zaman olduğunu belki de bildirdiniz. Yani onu demek istemiyorum. Bir gün ben bir vesileyle odadan çıktınız ve uzun süre dönmediniz. Daha doğrusu ben dışarı çıktığım zaman henüzmemiştiniz. Çok karışık bir durumda kaldığımı takdir edersiniz. Bana öyle geliyordu ki artık otursam da kalkıp gitsem de bir münasebetsizlik etmiş olacaktım. Kolayıma geleni yaparak belki hata ettim. Aslında hiç olmazsa bu çözümü mümkün olmayan durumu, kabalığımın biraz cezasını çekmeliydim. Fakat size her şeyi açıkça yazmaya karar verdiğime göre itiraf etmeliyim ki kafamda henüz belirsiz kalan birçok nokta var. Başınızı fazla ağrıtmamak için bunların en belli başlısını söylüyorum. Sonraki ziyaretimde bu mesele hakkında hiçbir soruyla karşılaşmamam beni çok şaşırttı. Acaba döndüğünüz zaman beni odada bulamayınca ne düşündünüz? Tabii bir şey düşünmemek kadar normal bir şey olamaz. Fakat belirsiz durumda kalmak beni bütün hareketlerimde asıl şaşırtan işte bu. Bağışlayın beni, çok uzatıyorum. Fakat diyelim ki bu basit bir örnektir. Yani asıl önemli olan daha önemli örneklerde de bana sonradan açıklama yapılmasıdır. Çok rica ederim, beni fazla akılsız bulmayın. Elbette biliyorum ki bana son görüşmemizde hatırlarsanız bir aralık odadan çıkmıştım. Dönüşümde sizi bulamayınca hiçbir şey düşünmedim diyemezdiniz. Tabii önemli olan sizin bütün hayatınız boyunca böyle bir duruma düşmediğinizi de ismim gibi biliyorum. Hatta daha iyi biliyorum. Bir keresinde adımı sordukları zaman hemen karşılık verememiş. Kabul ediyorum ki bu bir doğuş meselesidir. Yani bir çeşit doğuştan üstünlük durumudur. İnsan başka bir deyimle, ne bileyim, düşünmekle soyluluk kazanamaz. Soyluluk edinilemez. Fakat aman Allah'ım neler söylüyorum. Mektubuma biraz ara vermek zorunda kaldım. Bir kere ellerim terliyordu ve elimin altında başka bir kağıt almayı akıl edemediğim için geçilmez lekeler oldu kağıtta. Ve aksi şeytan, tükenmez kalemin mürekkebi bitti. Dolma kalemle yazabilirdim fakat münasebetsiz bir kalem. Üstelik mürekkep damlatıyor olmadık yerde. Fakat ben talihsiz biriyim muhterem efendim. Başka ne diyeceğimi bilemiyorum. Hep küçük dertler değil mi? Fakat küçük bir köpeğim var. Hayır, bunu daha sonra yazmak istiyorum. Yazdıklarımı okursam da size bu mektubu göndermeye cesaret edemeyeceğim ben. Bunun için kaldığım yerden değil, kalmadığım yerden devam ediyorum. Bilmem dikkat ettiniz mi? Bazı arkadaşlar etmişler. Tuhaf sözler etmesini, komik sözler belki de. Fakat bizim çocuklara arkadaşlar demek istiyorum. Evli değil. Size de inşallah bir kahve içmeye geldiğimde anlatırım. İlle de bir yere gidilecek, meyhaneye filan. Bir kere dokunuyor. Ayrıca dumandan ve havasızlıktan rahatsız. Biliyorsunuz biraz zayıfım. 1.70 boy, 50. Bir yerde düşüp kalmaktan korkuyorum. Evim, yatırım da iyi değildir. 8 miyop. Gözlüklerim kırın bu karışıklığı nasıl anlatırım? Bir an gözümün önüne getirdim de durumu. Öyle şeylerden bahsediyorlar ki bilseniz dünyada anlatılmaz. Bana inanın siz onları tanımazsınız. Tanımadığınız da isabet. İkince yanımda hemen uzanılacak bir yer olmalı. Koltuğuma oturup bir de kitap açıyorum. konuşmak gibi olmuyor elbette. Fakat ne de olsa münasebetsiz olaylar gelmiyor başıma. Bir keresinde işkembecide sızmışım, saatimle cüzdanım. İnsanları bu yüzden pek sevemiyorum efendim. Yalnız siz bilemezsiniz ne dayanılmaz bir şeydir. Ayı kim pişirecek? Bu köpek de ayrı dert, onu pek sevdiğim söylenemez. Zığın biri, çok iyi bir insan olmakla birlikte çok iri yarı olduğu için dövdüm hayvanı. Ayılara kızgın tepsinin üstünde sıçradım. Yorgun argın eve döndüğüm sırada üstüme atlayıp durmadan iri yarı arkadaşım haklıydı. Ona bu yumuşaklığı bir de yalnızlığı öğrettim ona. Şimdi gece yarısı, ikimizi de uyku tutmadığı zaman kendi koridorlarımızda bir de ön ayağını uzatmasını öğretmiştim. Onu çabuk unuttum. Bir zekalı bir köpek olduğunu sanıyorum. Kuduzdan korktuğum için veterinere götürüyorum. Geceleri neden dolaştığını, bir hüner öğrenemediğini de sormak istiyorum veterinere. Belki de ben suçluyum bu meselede. Çünkü onu aldığım zaman ceketimin cebine girecek kadar küçük. Üstelik ona bir şey öğretilemezmiş artık. Bu işte şu köpekten söz ederken sırası değil ama ben de bazı şeyleri kendime ait demek istiyorum. Ama bu ne bileyim tutarsızlıkları ya da ona benzer münasebetsizlikleri kendime sahip. Çok şeyi anlayacağınızdan hiç kuşku duymadığım için. Bakın işte hiç sebep yokken olup biten her şeyi anlatacağım huzur. Ve belki de size karşı biraz saygısızlık gibi görünüyor biliyorum. Henüz tutarlı ve ilginç hiçbir şey söylememişken neden bilmiyorum ter içinde kalmışım. Elimin altına koyduğum kağıt da yere düşmüş. Biraz dinlenmek için izninizi isteyeceğim. Köpeği de 12 saattir sokağa çıkarmadım. Böyle küçük ayrıntılarla vaktinizi aldığım için özür dilerim. Köpeği koridora kapatmıştım beni rahatsız etmesin diye. Başını kapının camına vurup duruyor. Ben öğretmedim, sinirimi bozuyor. Size başka şeylerden de bahsetmek isterim. Bunların bu önemsiz ayrıntıların dışında demek istiyorum. Aslında söze nereden başlayacağımı bilmediğim için sözü uzatıyorum. Sizin gibi saygıdeğer bir kimseye anlatmak istiyorum durumumu. Başka kimseye anlatmak istemiyorum. Çünkü boş yere konuştuğumu anladım. Talihsiz birkaç denemeden sonra. Uzun çabalardan sonra beni dinlemesini sağladığım bir kadın. Sözü kadınlara getirmekte biraz acele mi ettim acaba? Tabii benim sözünü ettiğim kadın sizin düşündüğünüz anlamda cahilin biriydi. Ne yapalım ki ben her şeyi anlatmaya kararlı olduğuma göre böyle anlamsız noktalama işaretlerine sığınmamalıyım değil mi? Evet ben kadınlardan pek anlamam muhterem efendim. Daha doğrusu onları tanımak konusunda fazla denemeden geçme fırsatını elde edemedim denilebilir. Onların dilinden anlamam, sadece gözlerine kuşku ve endişeyle bakmasını bilirim. Fakat bu kadını tabii istemeden bazı arkadaşlarıma tanıtmak durumunda kaldığım zaman onların gözünden doğru bir iş yapmadığımı sezdim. O zamanlar daha köpeğim yoktu. Bir karşılaştırma değil bu. Yalnızlığımın şiddetini ifade etmek istiyorum efendim. Bunun için bu kadının gözlerinde beni anlayan bir ifade görmediğim halde bu sezgimde daha önce söylediğim gibi arkadaşlarımın da payı vardı. Onunla durmadan konuştum. Yani ben anlattım. Allah kahretsin. Çok özür dilerim. Bu da var ki muhterem efendim, onu kendime bağlamak için başlangıçta çok yaltaklandım bu kadına. Düşündükçe utanç içinde kıvranıyorum. Kafama binlerce iğne saplanıyormuş gibi oluyor. Ona kendisini sevdiğimi söyledim. Oysa ilk görüşümde ne güzel ne de akıllı bulmuştum onu. Kadınlar da insanı alçaltıyor efendim. Baştan çok direniyorlar ya da benim gibilere karşı böyle davranıyorlar. Bir kere benden çok yaşlıydı ve sarışındı. Çok özür dilerim. Nedense ben bu sarışınlarda çiğ bir şey, nasıl anlatmalı, pişmemiş bir hava sezerim efendim. Tabii yanılıyorum. Üstelik bu kadın boyama bir sarışındı. Bunu da baştan anlamıştım. Ben güzel değilim ki neden beğeniyorsun beni diye sorduğu halde ona güzel bulduğumu söylemek zorunda kaldım efendim. İnsanlara karşı hiç yüzüm tutmaz. Bir de şu vardı. Bir an önce sonuca varmak istiyordum. Benim güzellik anlayışım değişiktir dedim. Onu başka hiçbir biçimde güzel bulmak da mümkün değildi. Sonra birbirimizin gözlerine bakmaya başladık. O gün evi biraz derleyip toplamış, yatağımı düzeltmiştim. Her ihtimale karşı bütün tedbirleri almıştım. Bu yüzden hareketlerimde bir telaş, bir yapmacık düzen seziliyordu. Bunu anlamıştı. Onun sadece vücuduna değer verdiğimi söyleyerek beni büsbütün şaşırttı. Oysa vücudu, Allah kahretsin. Geri dönemeyeceğim bir yola girmiştim. Daha eve varmadan terlemeye başlamıştım. İşleri daha çok zorlaştırmamak için bir taksi tuttum. Arabanın kapısını açarken gözleriyle direndi bana. Onu içeri bir bakıma iterek soktum. Şoföre rezil olacaktık neredeyse. Çok özür dilerim. Ben sizden fazla utanıyorum, yemin ederim. Heyecan ve endişeden duygularım da körleşmişti. Kendimi yokladım. Hayır, hiçbir şey hissetmiyordum. Ne olur beni bağışlayın. Bu mektubu da bir yere vardırmak zorundayım. Nereye çekileceğimi bilemiyorum. Terleyen elimle onun elini ıslatıyordum. Galiba ateşim yükseliyordu, boğazım yanıyordu. Hasta bir adam böyle bir durumun nasıl üstesinden gelebilirdi? Allah'tan birinci kattaki ihtiyar kadın bizi görmedi. Çünkü merdivende ayak sesi duyduğumu hemen kapısını açar. Bugün de köpeğimle geçerken beni tedirgin eder. Divana oturduğumuz zaman bir an önce bitirmek istiyorum bunu. Ona hemen sarıldım. Sanki bir görev yerine getiriyordum. Bana hiç yardım etmiyordu. Bir de pantolon giymişti sanki gereği varmış gibi. Biraz şişman olduğu için onu kollarımla sarmaya yetişemiyordum. Bununla birlikte terlemem geçti ve duygularımın uyanmaya başladığını sezdim. İki erkek olarak konuştuğumuz için bu kadar ayrıntıya girmemi bağışlarsınız herhalde. Fakat birinci yalnız kalışımızda yeteri kadar ileri gittiğimi düşünmüş olmalı ki hayır diyerek itti beni. Birden söndüğümü hissettim. Bütün çabama rağmen ben de bir yerde kalmıştım. Artık ileri gidemezdim. Bu durumdan onu suçlayarak geri çekildi. Muhterem efendim, acaba bir gün bu acıklı şeyleri yüz yüze konuşabilecek duruma gelebilecek miyiz? İnsanlığın durumu gelebilecek mi demek istedim. Daha iyi olabilecek miyim demeye dilim varmıyor. Buna cesaret edemiyorum. Çünkü denedim efendim, olmadı. Sözünü ettiği mutsuz sevişme gününden sonra bu kadına karşı kendimi alçaltmayı denedim. Her gün aradım onu. Ne yazık ki başkaları gibi durmadan yeni şeylerle uğraşacak bir düzenim yok. Yani demek istiyorum ki bu kadını hiç olmazsa bir hafta falan aramayacak kadar küçük bir uğraşım olsaydı. Çünkü efendim anladı sonunda kendisinden başka ilgilenecek bir şeyim olmadığını. O sıralarda köpeğim bile yoktu biliyorsunuz. Onun da yoktu tabii. Sanki böyle birini isteyerek seçmiştim. Elbette içimde, bilmediğim bir yerde, bana ancak bu kadın gibi bağlanılabilecek zavallıları seçmeye beni iten bir küçük hesaplılık var. Bunu inkar etmiyorum. Fakat muhterem efendim, sorarım size. Ebedi aşk nedir? İkimizin de yapacak hiçbir şey olmamaktan başka ortak özelliklerimizin bulunmaması mıdır? Anlıyorum. Yıllarca süren zorunlu bir yalnızlıktan sonra nasıl olur da bu kadar titiz davranabilirsin diyeceksiniz. Fakat muhterem efendim, şurasını iyi biliniz ki bazı şeyler sorulamaz insana. Bunu soran siz bile olsanız, gene aynı sözü söylerim çekinmeden. Ne demek oluyor yani? Burada benden daha iyisini ne hakla istiyorsun gözleriyle bana bakan bu talihsiz kadın gibi hissetmemenizi bekliyorum sizden. Büyük bir incelik göstererek beni çağırmış olduğunuz kokteyl partinizde bile bütün yüksekten bakışlarına rağmen aslında birçok şeyin farkında olmayan bir takım insanların bulunduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Ne var ki ben onlar gibi düzgün ve zarif hareketlerle konuşmasını, içki içmesini ve kadınlarla konuşmasını beceremiyordum. Gerçekten güzel kadınlar vardı ve ben yaşlı sevgilimden utanmaya başlamıştım. Hele bir tanesi benden yana dönerek, elbette bana bakmıyordu, birden öyle bir kahkaha attı ki sevgilim olacak o biçimsiz yaratığı hemen bırakmaya karar verdim. Bu sırada farkına varmadan sarhoş oluyordum. Hep birlikte balkona çıkılınca ve benim şimdiye kadar görmediğim güzel bir manzara karşıma çıkınca birden parmaklıkları aşıp denize doğru uçuyorum sandım. Deniz ne kadar yakındı ve ne kadar çok şey görünüyordu. Ben böyle manzaraların ancak takvimlerde filan olduğunu düşünürdüm sadece. Bütün hızımla boşluğa savruluyor ve aynı hızda da gene geri dönüyordum. Bardağımı gizlice balkonun kenarına bıraktım. Oysa daha içilecek, yenilecek neler vardı. Kimse benim gibi olmamıştı. Kadınlar güzel hareketlerle kadehlerini kaldırıyorlardı. Güzel olduklarını bildikleri için sanki bütün hareketlerini de güzelliklerine uydurmak için durmadan talim etmişlerdi. Biliyorum, talim sözüyle durumun güzelliğini bozuyorum. Elbette herkes güzel hareketlere özenir. Ben de bazen aynaya bakarak güzel biçimde sigara içmeye çalışırım. Fakat muhterem efendim, bilemezsiniz, süreklilik ne kadar zor bir şeydir. Onun için aslında güzellere iftira ediyorum aziz efendim. Benim gibi yıllanmış acemiler için Hayat bitip tükenmez bir talimdir de kıskanıyorum herhalde efendim. Sonra partinin en canlı yerinde bütün gücümü toplayarak bir an için kendime geldim ve izninizi alarak ayrıldım. Durumumun perişanlığını size sezdirmemiş olmalıyım ki ertesi günü işte erken kaçmamın sebebini sormadınız. Aslında bu geceyi size çok daha sonra yazmak istiyordum. Nasıl oldu bilmiyorum. Telaş ve heyecandan herhalde araya sıkıştı galiba. Fakat şurasını belirtmeliyim ki sizi üzmek istemem ama o gece bir bakıma hayatımı alt üst etti. Burada sizi suçlamak, hatta size gücenmek aklımın köşesinden geçmez. Yalnız o geceden sonra günlük hayatıma girmiş birçok ayrıntıdan nefret etmeye başladım. O günlerde çıplak ve fakir evimi biraz düzenlemeye niyetliydim. Bu yeni çıkan duvar boyalarından alıp eve yeni renkler vermek istiyordum. Sahaflar çarşısından bir mobilya dergisi alarak sayfaları arasından bir iki oda seçmiş ve yatak odamın da iki duvarını boyamaya başlamıştım. Gerçi ilk kat boya biraz dalgalı olmuş ve biraz da tavana bulaşmıştı. Fakat bu işlerden anlayan bir tanıdığım ikinci katta bunların kapanacağını söylemiş ve bana biraz yardım ederek cesaretimi arttırmıştı. Pencerenin altındaki küçük duvar parçasını tamamen bitirince benim de bu işi aklım yatmaya başlamıştı. Bu arada tabii sevgilimin bu münasebetsiz kadına da sizin yanınızda sevgilim demeye utanıyorum. Can sıkıcı tavırları beni oldukça rahatsız ediyordu. Sanki evlilik hazırlıkları yapıyormuşum gibi düşündüğünü belli eden aptalca sırıtışıyla ortada dolaşıyordu. Pasaklı ve beceriksiz bir yaratık olduğu için bana hiç yardımı dokunmuyordu. Bir bakıma onu güzel bulduğum anlarda oluyordu. Ne bileyim, biraz karanlıkta, belirli bir açıdan bakıldığı zaman ona belki güzel denebilirdi. Bazen de hiç öyle görünmüyordu. Sonra koltuklara yeni yüz yaptırmak gibi sözler ederek beni çileden çıkarıyordu. Sizin evinizde geçirdiğim o geceden sonra manzara, güzel kadınlar, evinizin döşe, çok özür dilerim, daha biçimli ifade etmek isterdim. Sözün kısası, sabah kalktığım zaman yarı boyalı duvarlar ve dolayısıyla sevgilim olacak o ihtiyar cadının hayali. Ben kim oluyordum? İki kutu ucuz boya ile kime kafa tutuyordum? Bir yılda kazandığım bütün parayı biriktirsem, evinizin bir kapısını bile satın alamazdım. Elimde pahalı ağaçtan bir kapıyla büyük ve boş bir arsada gördüm kendimi. Belki de rüya gördüm. Hemen evden çıkıp bir daha dönmemek istedim. Ne yazık ki temiz gömleğim yoktu. Ayağımda pantolonum, üstümde atletim. Hırsla bir süre dolaştım evde ve sonra atletin üstüne elime geçirdiğim bir yün kazağı giyerek sokağa fırladım. Bilmem o gün bu garip kılığımın farkına vardınız mı? Üstelik yün, derimi yakar efendim. Bütün gün iğneli fıçıya düşmüş gibi kıvrandım durdum. Boya kutuları ve kadının suratı aklıma geldikçe ürperiyordu. Eve dönmek istemiyordum. İşten çıkınca sokaklarda dolaştım durdum. Lokantaya gitmek bile içimden gelmiyordu. Hava kararmıştı. Bir sokağın ortasında durdum. Artık bu sokağı bile bitirmek isteği kalmamıştı bende. Yeni bir sokak, yeni bir karanlık başlayacaktı. Kaldırımın üstünde öylece duruyordum. Birden yıkık bir duvarın üstünde küçük bir köpek gördüm. Çok küçük bir köpek. Onu da doğru dürüst görmüyordum herhalde. Neden sonra bir köpek yavrusu olduğunu anladım. Benden kaçmadı. Sanıyorum kaçmak istese bile inmekten korktuğu için kımıldamıyordu. Onu elime aldım, küçük pençeleriyle kazağıma tutulmaya çalıştı. Bir sürede ikimiz nereye gideceğimizi bilemeden dolaştık sokaklarda. Sonra bir otele gitmeye karar verdim. Eve dönmeyi aklıma getirdikçe hafif midem bulanıyordu çünkü. İki gazete aldım ve köpek yavrusunu içine sardım. Otel katibi elinde gazete kağıdından küçük bir paket olan bu kazaklı adama biraz garip baktı. Ama Allah'tan köpek o sırada o ince sesiyle havlamadı ve ben de bir gecelik yatak parasını acele ödeyerek hemen odama çıktım. Onu gazetenin ortasına bıraktım ve gece lambasını yaktım. Ne olur havlamasın ya Rabbim diye düşünerek beklemeye başladım. Ve ilk ses çıkardığı anda köpeği kaptığım gibi odadan fırladım. Merdivenin üst başında bir süre bekledikten sonra katibin meşgul olduğu bir sırada kendimi dışarı attım. Eve sabaha karşı döndük. İşe geç kaldım, uyandığımda her tarafa çişini etmişti. Eski pardüsümü giydim ve onun cebine yerleştirdim. Artık şaşırmıştım, dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyordum. İşe telefon ederek hasta olduğumu bildirdim. İkimiz artık dünyanın sonuna gidebilirdik. Bir günümüz vardı. Sokaklarda duruma bir çare aramaya başladık. Neye çare aradığımızı da pek bilmiyorduk. Sonunda köpeğin terbiyesiyle ilgili bir amaca yönelmenin bir anlamı olabileceğine karar verdim. Muhterem efendim, aradan 2 yıla yakın bir zaman geçti. Köpek daha önce belirttiğim gibi kocaman oldu ve ben tam ne düşündüğümü hatırlamıyorum. Fakat sanıyorum ki bütün mesele sadece köpek terbiyesinden ibaret değildi. Gerçi onu bir yola sokmak gerekiyordu. Sokaklarda dolaşırken cebime işemişti. Fakat daha çok her şeyden yakındığım bir gündü sanıyorum. Hatta belki güleceksiniz, onunla birlikte sürdürüyorduk bu yakınmayı. Bir kitapçıya girdik sonunda. Köpek terbiyesiyle ilgili bir kitap sorduk. Türkçe yok, dedi satıcı kız. Nece var peki, dedik. İngilizce vardı. Kitabın kapağındaki köpek resimleri dışında, lise 2'den ayrıldığım halde eski İngilizcemle bulup çıkardığım dog kelimesini de okuyunca içim rahat etti. Cebimin içinde hareket eden köpeği sezen satıcı kız, yanınızda galiba, diye bir söz etti. Fakat kimseyle konuşacak halde değildik. Üstelik cebimin kötü kokmaya başladığını seziyordum. Onu çıkaramazdım. Kötü koku beni çok rahatsız eder efendim. Bu yüzden onu cebimden çıkarıp gene bir duvarın üstünde bırakmayı bile düşündüm.